Değerli kardeşim, hoş geldiniz. Bugün konumuz Mesih İsa'da miras. Bunu daha iyi anlamak için İncil'den Efesoslar bölümü 1. ayetten 14. ayete kadar okumak istiyorum. Şöyle diyor: Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus, Efes'te bulunan kutsallara, Mesih İsa'ya ait olan sadıklara selam. Babamız Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Mesih'te sahip olduğumuz ayrıcalıklar diyor Elçi Paulus. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlere kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun diyor. Onu kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki sevgili oğul da bizde bağışladığı yüce lütfu övülsün. Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Tanrı sır olan isteğini Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı. Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih'te birleştirecek. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Öyle ki Mesih'te ilk umudu bağlayan bizler, onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşun müjdesini duyurup, ona iman ettiğinizde size vaat edilen kutsal ruhu onda mühürlendiniz. Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasçımız ve güvenimizdir diyor Elçi Paulus. Evet, Efes Kilisesi Elçi Paulus onlara yardım etmeyi amaçlayan bir mektupla seviniyordu. Bu mektupla eğitmek, teşvik etmek ve uyarmak amacıyla. Yani kutsal kitabı okurken, kutsal kitabı yaşarken, kutsal kitaba bakarken, Tanrı'nın huzuruna dururken Tanrı sözünden hem teşvik alabiliriz, hem eğitebiliriz, uyarılma imkanı da vardır. Bunlar, bu üçünü bir yerde kabul etmemiz lazım. Efes, Paulus'un zamanında çok gelişmiş bir şehirdi. Önemli bir liman, çok sayıda güzel bina ile bunlar arasında özellikle Artemis Tapınağı ve büyük tiyatro binası olduğunu gördüm ve okuruz. Paulus Efesus'ta yaklaşık 2 yıl kaldı. Mektup esaret, yani hapisteyken yazıldığını İncil'den okur ve görürüz. Bunu örneklerle göstermek istiyorum. 3. bölüm 1. ayette diyor Elçi Paulus: Bu nedendir ki ben Paulus, siz uluslar uğruna Mesih İsa'nın tutkusu oldum. 4:1'de diyor, bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığımız çağrıya yaraşır bir biçimde yaşamanızı rica ederim. 6. bölüm 20. ayette yine aynı tekrarlıyor ve diyor, uğruna zincirle vurulmuş durumda elçilik ettim diyor. Ne güzel değil mi? Sabır. Sabır ve sabır. Ve dayanma gücü, metanet. Çünkü bak, Elçi Paulus o kadar yazıyor ki sürekli hapiste olduğunu, Filipi'de hapiste oldu, Yeruşalim'de hapiste yattı, Sezerya'da hapiste yattı, Roma şehrinde hapiste yattı ve orada yargılanıp orada öldüğünü okuruz. Çoğu bilir kişi bu mektubun İsa'dan sonra 62 yıllar civarında Roma'dan geldiğini varsaymaktadır. İncil'de Efeslere yazılan bir başka mektup daha var. Ondan bir iki ayet okumak istiyorum. Bu da Vahiy 2:1-7 ayete kadar. Şöyle okuyoruz: Efes'teki kilisenin meleğine yaz diyor. Yedi yıldızı sağ elinde tutan, yani Rab İsa, yedi altın kandilinin ortasında yürüyen şöyle diyor. Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum diyor. Kötü işlere katlanmadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendileri elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. Evet, sabırlısın. Adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın diyor. Ne var ki bu konuda sana karşıyım. Başlangıçta sevgiden uzaklaştım. Bunun için nereden düştüğünü anımsa, tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandilini yerinden kaldırırım. Yine de olumlu bir yanıt var diyor Tanrı. Nikolas yanlılarını, yani putperestlerinden nefret ediyorsun. Ben de nefret ediyorum diyor. Kulağı olan işitsin ruh kiliselere ne dediğini. Galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim. Evet kardeşim, bu İzmir'e yazılan son mektup. Birincisi Pavlus tarafından yazıldı. İkincisi Rab İsa'nın kendi ağzından anlatıldı. Elçi Yuhanna Patmos'a sürgün edilmeden önce Efes'teki kilisede olduğunu ve Patmos esaretinden sonra serbest bırakıldığında tekrar Efes'e döndüğü, orada gömüldüğü söylenir. Şimdi okuduğumuz bölümden birkaç noktaya paylaşmak istiyorum. Efesliler 1, 1. ayet, Pavlus Tanrı'nın isteğiyle elçidir. Elçi Pavlus, İsa Mesih tarafından kişisel olarak çağrılmış ve elçi olarak atanmıştır. Elçilerin işleri 9:3-14'te okuruz. Havariler Rab Mesih İsa tarafından atanır, insanlar tarafından değil. Bu yüzden bugün elçi yok. Çobanlar var, yöneticiler var fakat elçi yok. Yahuda İskariot'un intiharından sonra geriye 11 elçi kalmıştı. Yahuda İskariot'un yerine Matias 12. elçi olarak seçildi. İlçileri işleri 1:26. Fakat Rab Pavlus'u Yahudi olmayan milletler için elçi olarak atadığını okuduk. Pavlus günümüz Türkiye'sinde bir şehir olan Efes'teki inanları Mesih İsa'nın adıyla selamlıyor. Elçinin farklı konuşması biçimlerine dikkat edin. Elçi Rab İsa'dan bahsederken Mesih hakkında söylediğine, vurguladığına dirilmiş Rab İsa'yı görürüz. İsa Mesih ölümden sonra insan bedeninde görünen İsa'dan anlatır. Mesih İsa göğe yükselen, Baba Tanrı'nın sağında oturan Rab İsa'dır. Rab İsa Mesih dirilmiş olarak kutsalların ve inananların Rabbi ve Efendisidir. Amin mi? İkinci ayet, barış selamı. Elçi Pavlus Efes'teki olduğu gibi bize de İsa Mesih'i kabul etmiş olanlara lütuf ve esenlik diler. Üçüncü ayete geliyoruz. Rab İsa Mesih bereket. Rab İsa Mesih de göğe yükseldiğinde ve şimdi Baba Tanrı'nın sağında oturduğundan inananlar için her zaman aracılık ediyor. İnananlar olarak bizler her türlü ruhsal kutsamayla kutsandık diye okuduk. Ne de olsa yeniden doğduğunda kutsal ruh alıyorsun kardeşim. Böylece kutsal ruh yardımcımız ve kılavuzumuz oluyor. Sona doğru göreceğiz. Dördüncü ayet seçim. Ne okuduk? Dünya kurulmadan önce Tanrı Mesih'te beni ve seni seçti. Fakat bunun devamı için karar kişinin elindedir. Yani Tanrı'nın lütuf teklifini kabul ederek Rab İsa Mesih'in sizin günahlarınız için öldüğüne ve dirildiğine inanmalıyız. İnsan böylece onun çarmıhta dökülen kanıyla temizlenir. Burada dikkat edersek doğduğundan yazmıyor. Fakat şu oturduğumuz dünya kurulmadan önce Mesih de bizi seçti. Bunu bir dikkat edersek okuduğumuz bölümde iki defa seçildiğimizi okuyoruz. Birincisi 4. ayette, İkincisi 11. ayette ne diyor? 11. ayette Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip mecliste seçildik. 4. ayette diyor, o kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Görüyorsun değil mi? Bir bölümde iki defa söyleniyor. İki defa Mesih'te seçildik. Ama bu doğduktan sonra değil, doğmadan önce, daha ileri gidiyor. Dünya kurulmadan önce diyor. Ve Tanrı bizi Mesih'te seçti. Ne mutlu Mesih'in yolunda gidenlere. Çünkü onlara sonsuz hayat verilecek. Bununla Tanrı kutsamış ve kutsal kılmıştır o seçilenler için. Mesih'in ikinci gelişinde suçsuz ve ölümsüz bir beden alacaktır. Hamdolsun. 1. Senanikler ve Korintoslar okuyoruz. Yani Rab İsa geri geldiğinde iman etmiş, kutsanmış kimseler olarak adımlarımızı atalım. Demin Efesos'tan ikinci mektubunu okuduğumda Tanrı ne diyor? Nerede düştüğünü hatırla ve tövbe et. Onun için her gün yeniden Mesih'te miyim? Mesih'in yolunda mıyım? Diye kendi kendimizi denemeliyiz. Nerede düştüğümüzü denemeliyiz. İncil'de bir ayet var. Dünden önceki günde ne yaptığını hatırla diyor. Güzel değil mi? Dünden önceki günde ne yaptığımızı hatırlayarak adımlarımızı ona göre atalım. 5. ayete geliyoruz. Tanrı'nın sevgisi. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik doğmuş oğlu İsa'yı verdi. Öyle ki Mesih İsa'ya her iman eden kişi kendisini günahkar olarak kabul edip Rab İsa'ya imanla sonsuza dek yok olmayacak, sonsuz hayata alacak. Gökte sonsuz yaşama ve Tanrı evlatlığına sahip olacak. Yuhanna 3.16. Rab İsa Mesih'in kendi günahı için öldüğüne inanan her kişi Tanrı'nın evladı oluyor. Yine Yuhanna 1.12. Evet, tüm insanların Rab İsa Mesih'i günahlarının kurtarıcısı olarak kabul etmeleri, bunun sonucu Tanrı evladı olarak büyümeleri Tanrı'nın emeli ve iradesidir kardeşim, beklentisidir. Ancak özgür iradeyle istiyor. İnsan İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabullenme ve reddetme seçeneğine sahiptir. Önceden dedim, her inanlı özgür iradesiyle çocuktan Tanrı oğluna doğru büyünme seçeneğine sahiptir. Hepsi insanın kendi kararı ve bağlılığıdır. Tanrı sunuyor, kabul sende olacak. Bir kadını seven bir erkeğin onu kendisini sevmeye zorlayamayacağı gibi Tanrı da hiç kimsenin onu sevmesine zorlamaz. Tanrı insana özgür irade vermiş. Bunun için İncil'de isteyen gelsin ve meccanen yani ücretsiz hayat suyunu içsin diyor. İncil'den Vahiy 17. Ancak her insan yaptıklarından Tanrı'ya karşı tabii ki sorumludur. Bu nedenle insan seçiminin sonuçlarını kabul etmelidir. Bir hırsız çalarsa eylemin sonuçlarını kabul etmelidir. Bu da hapis ve yargılanmaktır kardeşim. 6. ayet, övgü ve lütuf. Tanrı Rab İsa Mesih'te günahın bağışlanmasını bahşederek inanlıya armağan vermiştir. Mesih imanlısı Tanrı'nın iradesine göre yaşayarak ve kutsal ruhun işlerini yaparak ve imanlıların Tanrı'nın evlatları olarak benliğin işlerini yaparak Tanrı'yı övebilir. Mesih inanlısı günahını sürekli olarak itiraf ederek kendisi Mesih'in haçını taşıyarak kutsal ruhun işlerini açar. Eğer imanlı bilinçli olarak günah işliyorsa veya günahını itiraf etmezse kutsal ruhun kederlendiğidir ve kederleniyor demektir. Ruhun işlerini söndürüyor kardeşim. Çünkü inanlı kutsal tövbeli yaşayarak Baba Tanrı'nın övgüsüne göre yaşamalıdır. deminki okuduğumuzda nerede düştüğünü hatırla ve tövbe et diyor. Bunun için kutsal ve tövbeli yaşayarak Rab Tanrı'nın övgüsüne göre yaşamalıyız. İnanlı günahtan kurtulma, karanlığın güçlerinden kutsal ruh meyvelerini yerine getirmesi için Tanrı'nın büyük lütfunu almıştır. Dahası ateş gölünden sonsuz ölüm yerine Tanrı ile birlikte cennetteki sonsuz yaşam güvencesi veriyor kardeşim. Tanrı budur. Mesih İsa da Tanrı, ateş gölünden sonsuz ölüm yerine Tanrı ile birlikte cennetteki sonsuz yaşam güvencesini veriyor. 7. ayete geldik. Kurtuluş. Mesih inanlısı İsa Mesih'in kanını Golgota çarmığında döktüğü için günahın bağışlanmasını almıştır. İsa Mesih'in ölümü ve onun ölümden dirilişi aracılığıyla bunu kabul eden kişi günahların bağışlanmasını alır. Fakat insan günahını itiraf etmeli ve günahkar olduğunu kabul etmelidir kardeşim. 1. Yuhanna 9. ayette ne diyor? Eğer günahlarımızı itiraf edersek o sadık ve doğrudur. Günahlarımızı bağışlayarak bizi tüm kötülüklerden ne yapıyor? Arındırıyor, temiz kılıyor. Mezmur, kral ve peygamber Davud diyor ki doğu nasıl batıdan uzaksa o da bizim hakkımızda işlediğimiz günahları o kadar uzaklaştırıyor. Mika kitabına bakıyoruz. Eski ayetten bunlar, bu ayetler. 7-19'da Rab İsa'da Tanrı bize yeni merhamet edecek, kötülüklerimizi ayaklar altına alarak, evet bütün günahlarımızı denizin derinliklerine attı diyor. Amin. 8. ayete geldik. Bolca kanıtlanmış. Tanrı kendisini yaratılışta açıkça bildirir. Bu nedenle hiç kimsenin Tanrı'yı aramamak için bir mazereti yoktur. Her insan haklı ve bilgelik vicdan almıştır. Bu yüzden herkes günahkar olduğunu ve yanlış şeyler yaptığını bilir. Ve yaratılış aracılığıyla insan bir Tanrı'nın olması gerektiğini de bilir. Kesinlikle bütün dünyada hiç kimsenin Tanrı'yı aramamak için bir bahanesi yoktur kardeşim. Çok sayıda kilise, İncil habercisi var. Tanrı'yı aramak insanın görevidir ve kim ararsa bulacaktır. Matta 7-8'de. Hamdolsun. Tanrı kendisini doğada bolca kanıtlar, insana kutsal kitapta bol bol uyarılarda bulunur ve doğal afetlerde, depremlerde, bunlara benzer durumlarda Tanrı kendisini açıklar. Fakat işte görmek lazım kardeşim. Aramak lazım. Neden doğduğunu düşünmek lazım. Onun bolca gösterir. Tabii ki doğa afetlerini Tanrı yapmıyor. Fakat dünyanın kalitesinin gerileyeceğini bildiğimizden, İnsanlara ağır geleceğini bildiğinden afetlere el uzatan yine Tanrı'dır. Hamdolsun. 9. ayet, onun iradesinin sırrı ve gizemi. Eski ayet Yahudileri Adem'in düşüşünden İsa'nın yeryüzüne gelişine kadar Tanrı'nın gizemini hiçbir zaman anlamadılar. İsrail'in yaklaşan kralı olarak Mesih'i bekliyorlar. Onlar için kurtarıcı ve gerçek kuzu olarak gelecek olan Mesih'in gelişini anlamadılar. İncil Yuhanna 1.29'da Peygamber Yahya şöyle diyor. Ertesi gün Yahya İsa'nın kendisine geldiğini gördü ve işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu dedi. Mesih insanların günahı için ölmek üzere yeryüzüne geleceğin gizemi buydu. İsa'nın yeryüzündeki günlerinde bile yazıcılar ve ferisiler kör olmuşlardı ve Tanrı'nın bu gizemini anlamadılar. Tanrı'nın gizemi 10-14. Ayette okuduk ve Romalılar 3-21 ayette yazar ve beraberce okuduk. 10. ayet, zamanların doluluğu. Romalılar 11. bölüm 25-26'da okuruz. Çünkü kardeşlerim diyor, Elçi Paulus, bilgisiz olmamanız için sizi bu gizemden habersiz bırakmayacağım. İsrail'e kısmi bir sertleşme geldi. Ta ki öteki uluslardan olanların tamamlığa girene kadar sonunda tüm İsrail kurtulacak diye okuyoruz. Bunda anlamamız gereken şey uluslardan olan, yani Yahudi olmayan insanlardan oluşacak kilisenin tamamından sonra ve bunlar önce Selanikler'de söyledim, tövbeli bir şekilde ise alınacaklar ve ondan sonra Tanrı dünyada İsrail'le ve geriye kalan insanlarla beraber kurtuluşlarını sağlayacak. Vahiy 6:11'de her birine beyaz cübbe giydirildi diye okuyoruz. Onlar da kendileri gibi öldürülecek olan kul arkadaşlarının ve kardeşlerin sayısı doluncaya kadar kısa bir süre dinlenmeleri söylendi. Yani bütün kilise tam olana kadar Tanrı milletlerden kurtulmak isteyenlere kapısını açık tutuyor. Rab İsa Mesih'in kilisenin başıdır. Mesih kilisesini göğe alana kadar bedenini kiliseye ve yeniden doğanları yönetir. O zaman kilise söz konusu olduğunda tamamlığa ermiş durumda oluyor. Yani kardeşim, kilise Rab İsa tarafından alındığında kurtuluş için olan inayet devresi ne oluyor? Bitmiş oluyor. Kilisenin alımından sonra Tanrı İsrail ile devam edip kurtulmalarını sağlayacak diye okuyoruz Elçilerin bölümünde. Mesih ayaklarını zeytinlik dağına koyacak. İsrail'i kurtaracaktır. O zaman gökte olan ve yeryüzünde olan her şey Rab Mesih'i kral olarak tanıyacak ve kimi çarmıha gerdiklerini göreceklerdir. 11. ayet, miras. Yeniden doğmuş her kişi kardeşim, İsa Mesih'i kişisel kurtarıcısı olarak kabul etmiş olan her inanlı cennette sonsuz yaşam olan mirasını alıyor. İnanlı Tanrı'nın iradesini yerine getirerek, Tanrı'ya olan sevgisini göstererek zenginlik ve taçlar kazanabilir. Bu beceriler oluyor. Rab için fedakarlıklardan kaynaklanıyor. Bunu İsa Mesih'in temeli üzerine inşa ederek devam edelim. Bunu devam ettirirsek kardeşim, Mesih'in vaatlerine ne sahip oluyoruz? Sıralıyorum 7 tane. Eğer dayanır ve sadık kalırsak Rab İsa Mesih ile 1000 yıllık egemenlik süreceğiz. Eğer onunla birlikte sabırla acı çekersek sonsuz yüceliği alacağız. Eğer cesaretle tutunursak ve sonuna kadar umut edersek Mesih'in yanında olacağız. Çünkü Mesih'in evi biziz. Eğer İncil'in habercisi olmayı tamamen bağlıysak, ölümsüz bir onur ve yücelik tacını alacağız. Eğer imanı sonuna kadar tutarsak, doğruluk tacını alacağız. Eğer ayartmalara iyi bir şekilde dayanırsak, yaşamın tacını alacağız kardeşim. Rabbe bütün yüceliği ve şükran duygusunu getirdiğimizde, zafer tacını alacağız diye okuyoruz, hamdolsun. Temennim anlamışızdır. Bu 7 inayet dayanmaktan. Dayanmak, sadık olmak, sebat etmek lazım. 12. ayete geliyorum. Onun yüceliğini övmek için. Rab Tanrı'nın yüceliği için yaşamak her Mesih inanlısının görevidir kardeşim. İnanlı bunu Tanrı'yı sevgisini göstererek yaşamı için Tanrı'nın iradesine göre yaşayarak yapabilir. Çünkü umudumuzu ölümün üstesinden gelen, ölümden dirilip göğe yükselen, dirilmiş insana bekledik. Bu da Rab Mesih İsa'dır. Ve bu Rab İsa kilisesini inşa etmekte kardeşim. Günahın bağışlanmasını, cennette sonsuz yaşama umuduna sahibiz. Amin. Bu umuda sarılarak yaşamaya özen gösteririm kardeşim. Bu umudu kabul etmek lazım. Çünkü dünya kötüye gidiyor. Şu anda da kötüye gidiyor. İncil'de dahi o zaman da Elçi Paulus günler fenadır, nasıl yürüdüğünüze dikkat edin diyor. Çünkü Rabbimiz İsa Mesih'in kanıyla aklanırız. Bundan dolayı bizler saf ve kutsalız. Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam için umutluyuz. Amin mi? Bu saf ve kutsal olmak bizden kaynaklanmıyor esas. Rab İsa'dan. Eğer biz kendimizi ona verirsek o zaman saf ve kutsal kılınıyoruz. 13. ayete bakıyoruz. Kutsal ruhla mühürlenmiş. Rab İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul eden, kendini Tanrı'ya karşı günahkar olduğunu kabul eder. Tanrı sözü olan kutsal kitabı, hakiki Tanrı sözü olarak kabul eden, bu kurtuluş müjdesidir kardeşim. Kurtuluşun yalnız Mesih'e iman edip, kabul ederek, Mesih'in senin günahın için öldüğünü kabul ederek oluyor. Mesih İsa adıyla sonsuz hayata malik olmak, herhangi bir iş ve gayrete yapamayacağını bilmeliyiz. Ne yapacağız? Kişi Rab Mesih İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde yeniden doğmuş oluyor. Bakın ne yazıyor Elçi Petrus? 1. Petrus 1:3-4 ayette Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun diyor. Çünkü o büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bu umuda çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Amin. Bu miras sizin için göklerde saklıdır diyor Elçi Petrus. Mesih İsa kutsal ruh olarak ona iman edenlerde ne yapıyor? Mesken kuruyor. Bu dünyada yaşadıkça Mesih senin Tanrı'da kişisel mirasındır. Hangi miras? 14. ayete bakacağız. Kutsal ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek miras ve güvencedir diye okuduk. 14. ayet, teminat ve miras. Kutsal ruh, miras ve kurtuluşumuzun ve onun yüceliğinin övgüsünün teminatıdır dedim, garantisidir. Mirasımıza yani inanlının ölümden sonra cennette sonsuz yaşamı miras alacağına dair vaattir. Bir miras ancak birinin ölümünden sonra gerçekleştiğini biliyoruz. Benzer şekilde Mesih inanlısının mirası cennetteki sonsuz yaşamı elde edebilmesi için önce bu dünyada Mesih'e ölmesi ve Mesih'in haçını taşıması gerekir. Yani Rab İsa'nın acılarını taşımakla Mesih'le özdeşleyerek oluyor. Onun için yani Rab İsa Mesih'in edindiği insanlar İsa Mesih'in Golgota çarmıhında günahı için öldüğüne inanan herkes İsa Mesih'in dirilişi aracılığıyla kendisine inananlardan oluşan bir halk satın aldı. Bu Mesih'e ait olan bizlerden oluşan kilisedir. Mesih'in bedenidir kardeşim. Mesih inanlısı İsa Mesih'in günahkarlar için ölümden dirilişinden kurtuluşuna dek tanıklık eder. İsa Mesih'i överek yaşamalıdır. İsa Mesih'in kanı aracılığıyla günahın bağışlanmasına yaşar ve anlatır. Mesih inanlısı bunu sözle yayarak iman etmeyenleri yaşamlarımızda bir değişiklik görecekleri şekilde davranarak yaşamalı ve yansıtmalıyız. Bu Mesih'in yüceliği ve yüceltmesi içindir. Bunu Rab İsa Mesih ile günlük temas, günlük dua, günlük kutsal kitap okumakla Tanrı'nın yaşamımız için iradesini biliriz. Diğer inanlarla paydaşlık yoluyla ilişkide bulunmalıyız. Bunlar bizim ruhsal adımlarımızdır. Hamdolsun. Dua edelim. Çünkü artık pek zaman kaldı, gelen gelecek ve gecikmeyecektir Rab İsa Mesih. Rab seni mübarek kılsın, seni korusun. Rab sana yüzünü parlatsın ve sana lütfetsin. Rab sana yüzünü kaldırsın ve sana selamet versin. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.